Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
İstersen nereden iyi görünüyorsun fark etmez. Burada bir balon var, tamam mı? Aslında kalp şeklinde bir balon aramıştım ama bulamadım. Acele ettim. Yine de andırıyor biraz kalp şeklini. Şiştikten sonra daha da fazla kalp olduğunu anlayacaksınız. Bu balonu şişireceksin. Ama böyle ağzında direkt değil. O kolay iş. Tamam mı? Burada 10 tane çubuk var. Ya. 10 tane çubuk var. Bu çubukların hepsini kullanman lazım. Tamam mı? Artık hepsi girer mi? Ama hepsini kullanman lazım. Sadece şöyle şu şekilde değil, birbirlerine sokaraktan. Ve bu çubukların renkleri de var. Şunu kırmızı olaraktan düşünün. Bu da sarı. Alman bayrağını da içine sokacaksın. Tamam mı? Alman bayrağın renklerini o şekilde dizeceksin çubukları. Sonra işte bu çubuklar aracılığıyla bu balonu şişirmen gerekiyor. Başarabilecek misin bunu? Hmm. Burada lazım olursa pompa da var.
Çubukları birbirine sokacaksın.
Evet. Bunları hepsini birbirine sokacaksın. Sonra bir ucundan bunun ağzı da bayağı büyükmüş. Bunu şişirmeye çalışacaksın.
Bunu böyle.
Hepsini bir arada değil, bunları birbirine sokacaksın. Alman bayrağın renklerini biliyor musun? Alman bayrağın renkleri nasıl?
Siyah, kırmızı,
yok. Altın, kırmızı. Altın aslında ama sarı işte kastediyor. Schwarz, Rot, Gold. O şekilde.
Nasıl yapacaksın?
Ya işte uğraşacaksın. Sen onunla uğraşırken belki kardeşler seni destekler. Ya alkışla, ya duada.
Nasıl hocam?
Ve 5 dakika vaktim var, onu da söylemem gerekiyor.
5 vakit.
Ya. Bu balon da sonra bir yere indirmeyeceksin. Şişerken havada kalması lazım. Bir yere temas etmeyecek, kirlenmeyecek. Tamam? Anlaştık mı?
5 dakika.
Kim saat tutuyor?
4 dakikası kaldı.
Başaramazsan burada 3 gün bulaşık yıkayacaksın.
Alman bayrağı mı?
Alman bayrağı yapacaktın, evet.
Niye? Hiç olmaz. Afrika bayrağı.
Jamaika.
Cezayir bayrağı mı oldu?
Bantla onları, bantla.
Niye?
Aralarına.
Başka yardım etmek isteyen var mı? Bak zamanı gidiyor.
Atilla gel. Biliyor musun nasıl gireceğini? Tırnağını böyle basacağım, şuna böyle sabahtı.
Sen söyle yine o öneriyi.
Bak bundan. Bundan.
Gel gel. Yardım et.
Çekmedi ha.
Korkuttum herhalde.
Bak o yardım ediyor, beraber yıkarsınız.
Neyse sen şimdi kendi kafana göre yap. Afrika bayrağı da olabilir, fark etmez.
Türk bayrağı yapacağız. Bu ne oyun böyle ya?
Biz her gün oynuyoruz.
Adamın iş gücü yok. İş yerinde bunu oynuyor.
Ben 5 dakika geçti mi?
Yok daha 2 dakika.
Hadi alkışlayın biraz, teşvik edin kardeşleri. Senin ismin ne kardeş?
Atilla.
Atilla. Atilla kardeş de yardım ediyor.
Atilla'yı da alkışlayın.
Bakalım bunu nasıl şişirecekler, onu merak ediyorum şimdi ben de.
Çok kolay istiyorsan.
Ama bir yerde kaçık varsa, delik, o zaman biraz zor. Bulaşıklar çoğalıyor. Ve çubuklar yere değmeyecek. Boğulmasın. Zurna çalan var mı aramızda? Bitti mi? Sonra boğazını sıkma, hiç o zaman hava geçmez.
Boğazını sıkma ya. Kan nasıl
değil? Ağzında beceremezse bununla da deneyebilir ama bununla daha zor. Şişiyor ama gitti giden yarısı. Bravo. Devam et, devam et. Kulaklarda bak, hiç kulak yok.
Tamam şimdi.
Oo, çatlama ha. Bak bu da sigara içiyormuş, onun için zorlanıyor.
Sigara içmiyor ya.
Arkadaş diyor kendisi. Diyor böyle büyük olması lazım. Bu ne ki?
Bulaşıktan kurtardılar ama.
Evet.
Şimdi kurtardılar bulaşıktan. Bu kadar yeter.
Şu kulaklar da büyümesi lazım.
Büyür. Çek kulaklarını biraz.
Ben daha konuşmam lazım onun için.
Kulaklarını çek biraz.
Kulaklarını çekmen lazım. Bak görüyor musun kulakları nasıl şişmesi lazım? Devam et. Kaç saniye kaldı?
Geçti 7 saniye oldu.
Yok abi. Nefese bak adam be güven.
Bu nargile içtiği belli.
Güldüm
ya. Atilla'nın kulakları büyümeye başladı ha. Hadi bu kadarcık yetsin artık, fazla tamam. Sizi yormayayım. Alkışlıyoruz. Şimdi bak bunu istersen buradan çöz, bağla, yapabilirsin. Çözebilirsen artık. Aha. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Böyle kalp. Kalp tam kalbi andırmıyor ama kalp olduğunu düşünün bunu. Bu oyunu başlangıçta neden yaptırdığımı az sonra umarım daha iyi anlayacaksınız. Teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlara, kardeşlere. Büyük bir cesaret. Evet. Birkaç hafta öncesi bizim Sindelfingen'de yaptığımız toplantılarda her zaman olduğu gibi çobanımız Recep abi bize Rabbin sözünü paylaştı. Ve orada ses geliyor mu mikrofondan? Sanki yokmuş gibi geliyor ama geliyor diyor kardeşler. O zaman var herhalde. Ve Süleyman'ın meselelerinden bize Recep abi hayvancıklar hakkında güzel öğretide bulunmuştu. Orada hayvanlardan örnek alarak da değişik şeyler kavramış, öğrenmiş olduk. Süleyman'ın meselelerinden dediğim gibi 30. bölümden karıncadan başlayıp kaya tavşanlarına baktık. Çekirgeler, kertenkelelerden ya da örümceklerden kazlara kadar gittik örnek olaraktan. Ve özet olaraktan aldığımız dersler, örnekler her birisi zeki, çalışkan, ileri düşünceli ve ekip olarak hareket ettiklerini gördük. Vesilesiyle o vaaz sırasında değişik ayetler kullanaraktan, kutsal kitabın başka parçalarından da bize ayetler vererekten ve her zaman yaptığı gibi de bize bazı çok önemli veyahut da değerli gördüğü ayetleri bize ezberlememiz için de ödev olaraktan da Recep abi veriyor zaman zaman. Ve bize de işte o Süleyman'ın meselelerinden paylaştığında Efesos 4:16 ayeti ödev olaraktan vermişti. Ona sonra yakından bakacağız nasıl. Ayetleri ezbere bilmemiz gerçekten çok faydalı. Onun için Recep abi bize bunu öneriyor. Ve sadece Recep abi değil, benim eşim Kerstin de çocuklara bakıyor Recep abinin oğluyla birlikte. Onlar da burada Gensheim'de yapıldığı gibi de çocuklara da ezberlemek için ayetler kağıda basılıp ödev olaraktan eve kadar götürüp öğrenmeleri için her imkanı sağlıyorlar. Ama tabii çocuklar evde bu ayetleri ezberleyebilmeleri için en fazla anne ve baba tarafından destek almaları lazım. Onların da sorumluluğu var. Ama ne yazık ki çoğu veliler yeterince çocuklarıyla özellikle böyle ruhsal konulara da gelince ilgilenmiyorlar. Oysa çocuklarımız bu küçük yaşta öğrendikleri şeyleri ömür boyunca unutmuyorlar. Özellikle Tanrı'nın sözünü, bu ayetleri ömür boyunca ezbere bilmeseler bile en azından içindeki gerçekleri hatırlıyorlar. Yani her öğrendiği bir ayet bir hazinedir aslında. Onun için benim eşim de çocuklara bu ayetlerin değerini anlasınlar, kavrasınlar diye çocuklarla birlikte böyle kağıttan güzel bir sandık, bir hazine sandığı yapmıştı onlar. Çocuklar da o ayetlerini o sandığın içinde saklayabiliyorlar. Recep abi bize de ayet verdiğinde genelde maalesef yetişkinler de ödevlerini yapmıyorlar. Çocuklarımızdan bekliyoruz tabii ödevlerini yapsınlar. Yapmadıklarında kızıyoruz, azarlıyoruz, belki de ceza veriyoruz. Ama işte maalesef biz yetişkinler de çocuklarımıza iyi örnek olmuyoruz böyle biz de savsakladığımızda. Ama fazla değinmek istemiyorum buna, her neyse. Onun için biz de ciddiye almamız gerekiyor böyle şeyleri. Vesilesiyle işte Recep abi bize bu Efesos 4:16'yı ödev olarak verdiğinde ben de düşündüm ki hadi Recep abiye bir kere sevindirmek için bir sürpriz yapalım ona. Hiç beklemediğini yaşatalım. Kardeşleri aradım, birisinden başladım. Dedim hadi ne dersin hepimiz gerçekten bu ayeti ezberleyelim. Hatta yapabilirsek koro şeklinde de söyleriz sonra ezbere. Onu yapmadık ama en azından tek tek söyleyenler oldu. Ve işte kardeşleri teşvik ettim. Biraz itikledim ayeti ezberlemeye. İyi bir fikir olaraktan kabul edildi. Ve hatta telefonla hepimiz birbirimizi aradık. Böyle bir telefon zinciri oluştu bir şekilde. Güzel ilişkiler kuruldu kilise içerisindeki kardeşler arasında. Her öğrenen büyük bir bereket aldı. Hepimiz birlikte aynı zamanda bu ayetle meşgul olduk ve üzerinde düşünmüş olduk. Gelecek pazarda ama şansımızı paçayı kurtardık çünkü misafirler vardı. Recep abi o zaman bizi bir şekilde sorgulayamadı. Ama ondan sonraki pazarda öğretmenimiz tabii derslerinizi yaptınız mı diye sordu ve hiç beklemediği tepkiler aldı. Ve gerçekten şaştı. Bir kardeş gönüllü bir şekilde başlangıcı yaptı ve güzel bir şekilde ezberlediği ayeti söyledi. Sonra başka bir kardeş devam etti. Başka bir kardeş heyecandan hatta eline komple ayeti kopya çektiğini de gördü Recep abi. Ona çok hoşuna gitti. Ve benim eşim bile Alman olmasına rağmen o da çocuklara nasıl ayetler ödev olaraktan veriyorsa kendisi de bu ödevi ciddiye alıp hem de Türkçe dilde ana dili olmadığı halde hem de hiç kolay olmayan bir ayet. Yani ben bile zorlandım o ayeti ezberlemekte. Öbür kardeşler de aynı şekilde. O bile büyük bir cesaretle eşim olduğu için demiyorum. Recep abi benden çok daha fazla sevindi onu duyunca. O da ezbere ayeti söyledi. Ve bazı kardeşlerin ağzı bile affedersiniz açıkta kaldı. Yani onlar bile çok hem mahcup oldular bir şekilde aynı zamanda da teşvik oldular. Yani az önce burada Ali abi şakayla söylüyordu ama Almanya'da yaşıyoruz. Onun için Almanca dilini de bilmemiz lazım. Öbür yönde de tabii biz nasıl bizim aramıza katılan Alman kardeşlerden Türkçe öğrenmelerini bekliyorsak biz bu Almanya ülkesinde yaşıyoruz. Biz daha da fazla Almanca öğrenmemiz gerekiyor onların Türkçe bilmesinden fazla. Ve sonunda Recep abi çok mutlu oldu. Birlikte bu çalışmayı başardıktan sonra. Bakalım bir dahaki ayette hangi notayı alacağız. Ve bu ayetle işte böyle sıkı fıkı olduktan sonra ben de bu Gernsheim için bunu konu olaraktan seçtim. Paylaşacağıma karar verdim. Ve ben de dedim ki bazen burada Ali abi yapıyor. Ben size diyor böyle başlıyor konusuna Yeşu kitabını paylaşacağım diyor. Sonra Yeşu 1 ayet 1'den başlıyor. Pazar günü geliyor. Halen de ayet 1-1 üzerinde konuşuyor. Yani bir ayetten fazlasının ötesine gitmiyor. Şimdi biraz abartarak konuşuyorum. Ama ben de bir kere merak ettim. Nasıl yapıyor bu profesyonel konuşmacılar, vaizler? Bir ayetin üzerinde komple bir konu acaba yapılır mı diye. Evet yapılır. Çünkü Rabbin sözü oldukça zengin. Ben de bir heveslendim. Bugün sadece tek ayet üzerinde konuşmak istiyorum. Bakalım birlikte bu ayete. Efesos 4:16 dediğim gibi onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor diye okuyoruz. Kısa bir cümle değil, kısa bir ayet değil. Hepimiz dediğim gibi zorlandık bu ayeti ezberlemeye gelince. Hatta ben de bugün için hazırlanmak için bu ayeti büyük bir kağıda değişik Türkçe çevirilerde kopya çektim. Onlar nasıl tercüme etmişler bu ayeti diye. Bir de 5 çeşit Almanca başka ayetleri de yazdım. Öyle iyicene içime sinsin diye. Yani ilk hazırlık notlarım böyleydi. Görüyorsunuz. Koskoca kağıdın yarısı 8 defa aynı ayeti yazaraktan doldurmuşum. Ve çevirden çeviriye değişiyor. Bazısı kısa ve öz, bazısı oldukça uzun. İkinci sıra bile neredeyse yetmiyor. Ve içindekileri daha iyi anlayabilmek için hatta küçük bir resim de bile çizdim. Bir beden, eklemler, parçalar, baş vesaire vesaire onu daha iyi anlayabilmek için kendime bir resim yaptım. Ama Türkçe olaraktan başka çeviriye bakmak gerekirse o Thomas Kosmades rahmetli kardeşin çevirisi var. Ona bir bakalım birlikte. O da güzel bir şekilde açıklamasını yapıyor. Onun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta ve tüm beden eklemlerle bağlantıda tutulmaktadır. Böylece her değişik parça kendine düşen işi yaparken bedenin büyüyüp gelişmesine ve bir yapı gibi kendisini kurmasına sevgi aracılığıyla katkıda bulunmaktadır. daha da uzun gördüğünüz gibi. Eski çeviriye baktığımızda Osmanlı döneminden, o da güzel. Ondan bütün beden birlikte terkip ve birlikte teşkil olunarak her kısmının işlemek ölçüsüne göre bedenin her mafsalının yardımı ile kendisinin sevgide bünyanı için nema buluyor. Anladınız mı? Ben anlamadım doğrusu. En az 4 kelime sözlükte açıp bakmam gerekiyordu. Terkip, teşkil, mafsal, nema. Hayrettin abi sonra size tercümanlığını yapabilir. Şimdi ben size desem ki ne okuduk? Efesos 4:16. Kapadınız kitaplarınızı. Kapadın. Yok mu kitap yoksa ellerinizde? Kim bana bu şimdi okuduğumuz ayeti tekrarlayabilir? En azından içindekileri ezbere öğrenenler, bizim kilisedekiler sayılmıyor. Kim tekrarlayabilir? Ne okuduk şimdi? Ne anladınız bu ayetten?
İşte bedende her parça.
Evet.
Her parça. Kendine verilen ölçüde.
Ya.
İşte birbirini tamamlıyor.
Hı hı. Teşkil oluyormuş. Teşekkürler. Başka ilave etmek isteyen? Evet. Sevgi üzerinde.
Mesih baş olduğu için biz
onu benzemeliyiz. Çok güzel. Harika. Yani biz de bak ne güzel birbirimizi tamamlıyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz. Evet. Ben en azından bu ayeti kendim en kolay bir şekilde nasıl ezberlediğimi anlatayım ya da açıklamasını yapayım. Cümle dediğimiz gibi cümlenin yapısı oldukça uzun. Ama bu uzun cümleye baktığımızda yüklemi nedir? Yüklem biliyor musunuz? Yüklem ne olduğunu? Yani asıl öz ifadesi ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yüklem gramer, bir gramatikten kelime. Yani cümlenin temel öğesini anlatan içeriği, parçası. Efendim?
Adam veya beden mi söylüyor?
Beden. Beden yüklem değil, o özne oluyor. Yüklem, size söyleyeyim, gelişiyor. Ne gelişiyor? Beden gelişiyor. Yani bu cümlenin bütün ekstralarını, ayrıntılarını veren parçalarını çıkarırsanız, gene de geriye bir cümle kalmasını istiyorsanız, sadece gelişiyor ya da beden gelişiyor. Yani temel bu. Bunun üzerine Paulos cümlesini bir şekilde kuruyor. Sonra sizin de aynı tek tek toparladığınız gibi o şekilde ben de size söyleyeyim. Onun önderliğinde, yani kimin sayesinde olduğunu öğreniyoruz bunu. Ve her eklemin yardımıyla nasıl olduğunu öğreniyoruz. Ve hangi durumda olduğunu anlamak istiyorsak, kenetlenip kaynaşmış olarak ve hangi şartla, her üyesinin düzenli işleyişiyle olduğunu öğreniyoruz. Ve kimin neyin aracılığıyla, sevgi aracılığıyla olduğunu öğreniyoruz. Ben de işte bu değişik parçaları hatta yan yana yazmadım bir kağıda ekstra. Alt alta bir liste gibi yazdım. Sonra çok daha kolay geldi bunu bana ezberlemek. Evet, Mesih aracılığıyla bedenin büyüdüğünü öğrenmiş olduk. Paulos bütün mektuplarında zaten sık sık insan bedenini bir benzetme olarak kullandığını görebiliyoruz kutsal kitapta. Neden? Çünkü her insan bunu kavrayacak durumda. Özellikle 2000 sene öncesine kadar gidersek, o zamanın insanları, halkı, bizim gibi bugün herkes ilkokulunu en azından bitirip de ya da ilkokulun ötesine ne bileyim ben 8-9-10 sene mürekkep yalayan kişiler değildi. Yani onların da anlayabilecek dilde bir şekilde ruhsal gerçekleri anlatabilmesi gerekiyordu. Onun için Bir insan hiçbir şey bilmese bile veya tahsil görmediyse bile yine beden ne olduğunu ve neden, yani nasıl kendi bedeni geliştiğini bilmektedir. Onun için Paulus eminim ki daima bu beden benzetmesini bir resim olaraktan, bir örnek olaraktan kullandığını düşünüyorum. 1. Korintos 12-14'te de bunu okuyabiliriz. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluştuğunu okuyoruz. Bedenin başı odur. 3 çeşit çeviriye baktık şimdi. Orada her çeviri hep o sözcüğüyle bir şekilde başladı. Ondan gibi ya da onun aracılığıyla. O nedir? Yine gramatik yönde bakarsak, üçüncü şahısın zamiridir. Ve kutsal kitapta Rabbimizi kast eden terim olaraktan her zaman bu o sözcüğü geçiyordur zaten. Onun için hatta bazı Almanca kutsal kitap çevirilerinde ya da onun hakkında konu bir yazı yazıldığında eğer, yani Rabbi kasteden şahıs, büyük harflerle de yazınıyor. Çünkü bu herhangi bir o değil, özel bir o. Rabbimiz Mesih'tir, baş olan. Bütün beden, eklemler ve bağlar onun yardımıyla, pardon, Koloseler 2.19'dan okuyorum. Sanki cümle kopuk gibi geldi bana ama ayet aslında şeyden kopyadır. Bütün beden, eklemler ve bağlar yardımıyla bu baştan beslenip bütünlenmekte. Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir diye öğreniyoruz. Bakıyoruz daha yakından bu eklemler aracılığıyla üyeler nasıl birbirlerine bağlılar. Üye yerine parça da diyebiliriz. Çünkü öbür çeviriye baktığımızda Thomas abinin çevirisinde orada da parça sözcüğü geçiyor. Bu parçalar biz bireyleri kastediyor elbette. Bedenin değişik parçaları mesela ayağı, kolu, kemikleri, eklemleri bağlayan eklemler işte. Peki bu parçaları birbirlerine bağlayan eklemler ne olabilir? Yani bizi birbirimize bağlayan şeyler ne olabilir? Önce görmek veyahut da bakmak aklıma geldi. Yani biz kilisedeki olan üyeler, kardeşler birbirimizi görürsek, birbirimize bakarsak o zaman işte o eklemleri kurmuş oluyoruz, bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Görmekle bakmanın arasında da fark var. Bilmiyorum siz de bu farkı acaba biliyor musunuz? Bakmak için sadece gözün açık olması gerekir. Görmek için dimağın yani zihnin açık olması gerekir. Yani görmek bakmanın daha ötesinde. Birisini gerçekten algılıyorsun, dikkat ediyorsun o kişiye bir şekilde. Daha fazla önem verdiğini yansıtmış oluyorsun. Ama aynı zamanda bakmanın da başka bir anlamı daha var. Yani anneye babaya bakabilirsin ya da yaşlandığında ya da çocuklarımıza bakıyoruz. Yani korumak, kucaklamak, tutmak veyahut da el uzatmak anlamında yardım etmek, taşımak, desteklemek, birbirimize katlanmak gibi anlamda. Az önce Ali abi bize Galatyalar 6:2'den okuduğu gibi birbirimizin yükünü taşırsak o şekilde de anlayabiliriz. Demek ki bakar kör olmamamız gerekiyor. Yani bakıyoruz ama görmüyoruz. Onun için birlikte görüşmeliyiz, birbirimizi görmeliyiz. Başka bir eklem düşünmek olabilir. Birbirimizi düşünmek, anımsamak. Düşündüğümüz zaman aynı zamanda çoktandır birbirimizi görmediysek, aramadıysak özlüyoruz tabi haliyle. Bir söz daha var düşünmekle ilgili. Düşünen insanın görmek için bakmaya ihtiyacı yoktur diyor. O da bir Doğru bir söz. Başka bir eklem, konuşmak. Nasıl konuşabiliriz birbirimize? Böyle tabii yüz yüze görüştüğümüzde, ama çok modern bir çağda yaşıyoruz artık. Telefonla görüşebiliyoruz, internet vasıtasıyla, e-mail aracılığıyla görüşebiliyoruz. Artık millet şahsen görüşmekten ziyade Facebook'a artık internette yüklendi. Facebook aracılığıyla görüşüyor. Ya da cep telefonundan çok daha da meşhur olan SMS, mesaj aracılığıyla görüşülüyor. Ama ben size samimi söylüyorum, en güzeli yine böyle ziyaret edip baş başa görüşmek. Ondan sonra belki ikinci sırada telefon en değerli görüşmeler. Öbürkilerini boş verin, sallayın. Zaten yeterince oturuyoruz bütün bir şekilde işe göre. Ben mesela bütün bilgisayarın başında ekstra Facebook, Facebook çekmiyor beni açıkçası. Belki de biz de yaşlandık artık öyle şeyler için. Ve dinlemek de çok önemli. Birbirimizi dinlemek, hatta konuşmaktan daha da önemli belki dinlemek. Rab bize tek ağız vermiş, iki tane kulak vermiş. Yani konuşmaktan önce iki kat dinlememiz gerekiyor. Kulaklarımız açık olması. Birbirimizi koklamak, yani kucaklamak anlamında. Birbirimiz için dua etmek, o da çok önemli. Bunu hangi oranda acaba yapıyoruz? Pazardan pazara yapıyorsak o bile iyi ama kesinlikle yeterli değil. Birbirimizi teşvik etmek, bina etmek, takdir etmek, bu da çok önemli. Eğer bir kardeş gerçekten güzel bir hizmet sunuyorsa başkaları için, onun da övgüye, takdire ihtiyacı var. Öyle ki teşvik olsun. Tabii hep alçak gönülle Rabbe izzet olsun diyoruz ama insanız biz de yine. Bizim de canımız var. Onun için öyle bir teşvik sözü, sen bu hizmeti çok güzel candan ve gönülden harika bir şekilde yaptığını belirtirseniz, o zaman bu kardeş çok çok daha hararetle bu hizmeti katlanıp, dayanıp sürdürebilir. Bina etmek, birbirimizi bina etmek çok önemli. Söylemiştim galiba. Ama aynı zamanda uyarmak, o da önemli. Eğer birbirimizi seviyorsak, sevgiyle de uyarmamız gerekiyor. Önemli olan, bunu tatlı bir dille yaptığımızda, uyarıyı alan kişi alçak gönüllü acaba onu kabul edecek mi? Birbirimizi öğretmek, ruhsal gerçekleri paylaşmak, yol göstermek, nasihat vermek, ruhsal danışmanlık yapmak çok önemli. Saygı göstermek birbirimize aynı zamanda bir eklemdir. Sadık olmak, sadakat. Bu çağda ben özellikle sık sık zayıf gördüğümüz bir nokta. Birisine doğru dürüst güvenemiyorsun bir iş verdiğinde. Güvenilir olmak dolayısıyla çok önemli. Özlemek demiştim. Ya da birisi hasta olursa, rahatsız olursa birbirimizi aramak, geçmiş olmuş demek, geçmiş olsun demek, ziyaret etmek ya da rahatsızlığı daha uzun süren bir şeyse ona evinde bir şekilde yardım sağlamak, yardım etmek gibi tür eklemler, bağlantılar kurulabilir. Özet olarak da bunların hepsi bizim paydaşlığımızı pekiştiriyor iletişim aracılığıyla. Bir alışveriş oluyor ama bu alışveriş tabii ne kadar güzel bir şekilde karşılıklı olursa, yani sadece tek taraflı değilse, o zaman çok daha güzel oluyor. Yani dikkat edelim ki hep bana, Rabbena, hepsi bana, herkes bana hizmet etsin değil, biz de başkalarına hizmet etmeye hazır olmamız gerekiyor. O zaman çok çok daha zengin, çok daha tat verici oluyor bu tür görüşmeler. Bununla ilgili daha yakından, yani ben bunları aslında kafamdan uydurmuyorum, evlerinizde okumak için ben de size küçük bir ödev vereyim. Romalılar 12. bölümü okursanız bunun ayrıntılarını Rab bize sözünde buyurduğunu siz de daha yakından izleyebilirsiniz. Romalılar 12. bölümü size okumanızı öneriyorum. İşte bunları yaparsak biz de böylece birbirimize kenetlenip kaynaşmış oluruz. Yani iyilik yaparaktan ve iyilik yapmaya gelince Galatyalar 6, 9. ve 10. bölüme baktığımızda yine Paulus bize şöyle buyuruyor. iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım diyor. Hiç yorulmadan, usanmadan. Ve bu eklemlere tekrar kısacık geri dönersek, bir yönde de yanlış anlaşılmaması için de şunu da belirtmek istiyorum. Bir kilise topluluğu tabii küçükse, örneğin biz ancak 30 kişi belki hepimiz bir araya gelirsek sayabiliyoruz. Tabii orada hepimiz birbirimizi yakından direkt bağlantı kurabiliyoruz, sıkı fıkı olabiliyoruz. Ama bir kilise topluluğu 500 kişi, 1000 kişi olduğunu düşünürseniz, o zaman herkesle herkes bağlantı kuramaz haliyle. İnsan tabii yine o kilise grubunun içerisinde küçük küçük değişik küçük gruplar oluşuyor bir şekilde. Ya da tam net açık konuşmak gerekiyorsa her kardeş, her ne kadar Rab'de kardeş olsa bile belki yıldızın tam tutmuyor. Biraz düşüncesi farklı olabilir. Tam anlaşamayabilirsin. Yani illa herkesle sıkı fıkı olman gerekmiyor. Ama en azından temelinde Rabbin sevgisiyle her kardeşe saygı ve sevgi göstermemiz gerekiyor tabii. Böyle günlük hayatımızda bir orana kadar sadece tabii öyle ilişkide ilişki kurabiliyoruz. Ve unutmayalım ki biz gerçekten birbirimize muhtacız. Onun için birbirimizin yardımına, desteğine ihtiyacımız var. Bunu da tekrar ödev olaraktan 1. Korintos 12'yi okumanızı öneriyorum. Orada da işte vücudun değişik parçalarının görevini açıklıyor. Göz, kulak, ayak, burun mesela. Veyahut da baş. Gelelim ayetimizin düzenli işleyişiyle ya da başka bir çeviride aynı anlamı taşıyor aslında. Her üye kendi üzerine düşen işi yapmalıdır diyor. Peki ben kendi üzerime düşen işi ne olduğunu nasıl, nereden bilebilirim? Yine 1. Korintos 12'yi okursanız evlerinizde 7. ve 11. ayetlere kadar ya da oraya bakmadan önce birlikte Efesos 4:11'e bakalım. Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı diyor. Ve 1. Korintos 12:7'de herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Yani bize verilen armağanlar kendi çıkarımız için değil, hayır, topluluğun yararı için. Bunlar yumurta arıyor herhalde. Demek ki dediğim gibi Tanrı'nın ruhu bize topluluğa hizmet etmek için değişik değişik armağanlar vermektedir. Ve bunları da bize kişisel bir şekilde gösteriyor. Yani her imanlı kişinin, yani ruhsal kutsu, kutsal ruhu alan kişi en az bir armağana sahiptir. Yeter ki biz bu armağanı arayalım, keşfetmeye çaba gösterelim. Bunu keşfettikten sonra da onu pratik bir şekilde uygulamaya, yani yaşamımıza sokalım, kilise topluluğuna hizmet ederekten. Bu demek değildir ki aynı zamanda bize Rab ruhu aracılığı bir armağan verdiğinde biz hemen bir profesyonel hizmetçi oluyoruz. Hayır, küçük adımlarla başlayaraktan kardeşlerin desteğiyle, onların teşviğiyle biz de sporda olduğu gibi, her alanda olduğu gibi, iş yerinde olduğu gibi öğrenerekten o alanda büyüyoruz. Onu güzel bir şekilde yerine getirirsek, sadık kalırsak Rab bize o zaman yeni armağanlar veriyor, üzerine ilave ediyor. Bu çok önemli. Yani hemen gelip de bazı kardeşler de bunu çok az diyor. Ha, ben vaiz olmak istiyorum, ben konuşmak istiyorum. Sen önce bir küçük hizmetlerle başla, sadık olduğunu göster, Rab'de yaşadığını göster. Sonra yani bir şekilde ön saftaki hizmetlere. Biz zaten bizim kilise topluluğumuzda şunu da özellikle belirtiyoruz. Hiçbir hizmetin değişik bir değeri yok. Yani farklı bir değeri yok. Eğer mutfakta bulaşık yıkıyorsam konuşmacının yaptığı, gösterdiği emek kadar aynı şekilde değeri var Rabbin gözünde. Yeter ki biz bunu can gönülden, sadık bir şekilde, alçak gönülle yapalım. Önemli olan budur. güvenilir bir şekilde. Ve bu işleri, bu görevleri tabii düzenli bir şekilde yapmamız lazım. Bir ekip çalışması olaraktan, tek başımıza değil. Az önce Aydın kardeş çok güzel bize balon şişirme oyununda bunu bize sergilemiş oldu. Belki tek başına başarırdın değil mi Aydın, ama biraz zordu galiba değil mi? Arkadaşın, kardeşin yardım etmesi çok faydalı oldu. Aslında isterdim ki sadece 2 kişi değil 4-5 kişi ya da 10 kişi büyük bir tim olaraktan keşke bunu yapsalardı. Öyle olsaydı belki daha da çabuk olurdu. 5 dakikada bitirirdiniz o zaman görevinizi. Onun için bulaşığınız biraz azaltılacak. Yani bir tim olaraktan çalışmak çok önemli kilisede. Birbirimizi desteklemek, hizmet etmek. Aynı bir dişli çark gibi düşünün onu. Bu çarkın içerisinde en küçük parça diş olsa bile dese ki ben artık çalışmak istemiyorum, ben bu yerimden, görevimden çıkış alıyorum. O zaman o bütün sistem birden felç olup işlemez hale geliyor. Kilisede de aynı şekilde. Yani birimiz bir şekilde tembellik yaparsa, savsaklarsa ya da arazi olursa, yerini almazsa, o zaman o kilise her zaman zedelenmiş oluyor, zorlanıyor. Ya da onun görevi ister istemez otomatikmen başkasının omuzlarına yüklenmiş, binmiş oluyor. Ve bunu da vurgulamamız gerekiyor bir şekilde. Aynı bir vücudun bir kısmında fazla bir yorulma, hareket, hatta bir hücre fazla çalışırsa, bunu Doktor Recep bize her zaman açıklamasını yapıyor kilisede. O zaman tümör oluyor bir şekilde, yani kanser oluyor. Ve gerçekten bu tehlike kilisede de var. Yani bir kişi genelde, ne yazık ki pastör oluyor bu genelde, bu yüklenen. Her şeyi o yapmaya zorunlu kalırsa bir gün, bugün çağımızın hastalığı var, burnout dediğimiz tehlikeye uğrayıp gidip perişan olur sevgili kardeşlerimiz. Onun için hepimiz el birlikte el uzatıp yardım edersek o zaman kimse fazlasıyla yıpranmaz. Efesos 4:29'a baktığımızda ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Yani birbirimizi desteklememiz, teşvik etmemiz lazım. Ve Recep abimizin bir güzel sözü daha vardır. Onu hep işte hizmet konularını paylaştığında tekrar ve tekrar bizim toplantıda hatırlatmıştı. Eğer sen bulunduğun toplulukta ya da herhangi bir yerde yapılması gereken bir iş görüyorsan, bekleme ki başkası yapsın. Hemen kalk, kendin yap. Problem onu görüp kalkıp hemen yapmak genelde değil, gören kişi için. Ne yazık ki birçok fiziken gören ya da bakan kişiler var ama görmüyorlar ya da görmezden geliyorlar. En basit örnek, bizim her pazar toplandığımız salon, birisi geliyor, birisi gelen genelde biziz, ilk önce gelenler. O ilahi kitaplarını seriyoruz, güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Sonra toplantımız bittikten sonra artık o ilahi kitaplarını toplamasını öğrendiler en azından kardeşler. Ama sadece onunla değil, sandalyelerin duru pozisyonları da tabii değişiyor. Biz orada bir şekilde Alman kardeşlerin sağ olsun onların yardımıyla o binada ekmek elden, su gölden, bedava odalardan, salonlardan faydalanabiliyoruz. Onun için en azından düzenli bir şekilde, temiz bir şekilde kendi evimiz gibi oraya bakaraktan terk etmemiz gerekiyor. Ne bileyim, bazen çocuk belki bir bisküvi yedi, kırıntı döküldü. Onu da toplamamız, temiz bırakmamız gerekiyor. Yani böyle basit gözüken, gözümüzde küçük şeyler belki ama böyle şeylerle başlıyor incelik. Onu bile tam manasıyla dört dörtlük halen de yapamıyoruz yeri geldiğinde. Yani o sandalyeleri yine Enver kardeş sağ olsun tekniği kurduğu için, sonunda söküp kaldırdığı için o yine sandalyelere bakıp güzel bir şekilde. Yani bu çok basit bir örnek ama onun ötesinde bin çeşit daha şeyler var. Mutfakta olsun ya da herhangi bir şekilde. Onun dışında biz dediğim gibi ekmek elden, su gelden hiçbir sorumluluğumuz yok. Temizlik bile yapmamız gerekmiyor kilisede. Bunun da değerini yeterince bilmiyoruz maalesef. Ama yine düzenli işlersek tim halinde güzel birlikte o eklemler sağlıklı bir şekilde birbirlerine uyum içinde bulunaraktan çalışırsak o zaman işte beden sevgide kesinlikle büyüyecektir. Büyümek, Rabbim bedenin büyümesi sadece sayıda demek istemiyorum. Sayıdan önemli nitelikte, işte o ilişkiler uyum içerisinde, sevgi varsa ortada, o zaman bu nitelikli bir kilise topluluğu oluştuğunu göstermiş olur. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Yine Efesos kitabımız 4. bölümün başında cevabını okuyabiliriz. Efesos 4, 1'den 3'e kadar ve 32. ayeti de birlikte bakabiliriz. 1. ayetten, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Ali abinin girişte vurguladığı gibi, kutsal olun diyor Rabbin sözü bize. Yani ona yaraşır biçimde Rabbin kutsallığını yansıtaraktan biz de ona göre bir yaşam sürmemiz gerekiyor. 2. ayet, her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 32. ayette devam ediyor. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı size Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Recep abi, biz 96'da evlendiğimizde eşimle bize bir ayet olaraktan tam işte bu ayetlerden alıp da el yazısıyla güzel mürekkeple bir çerçeveye koyup bize hediye etmişti. Ve bizim evimizde her zaman kurulu, şimdi yatak odamızda duvarda asılıdır. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun diye hatırlıyoruz gördüğümüzde. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ve 32. ayette dediğim gibi, birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu sadece tabii evli olan çiftler için değil, kilise topluluğunda da değişik insanlar, şahıslar birbiriyle ilişki içerisinde olduğu bulunduğu için bunlar temel ilkeler. Yani bunu her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bir beden nasıl sağlıklı büyüyebilir? Ne yavaş, ne hızlı? Tabii iyi gıdalar aracılığıyla, yani fazla yağlı ya da kalorili gıdalar aracılığıyla değil, yani ruhsal anlamda belki yanlış öğretiler aracılığıyla değil, tam tersine 1. Petros 2.2'de okuduğumuz gibi yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Ama sütle de yetinmeyelim. İbraniler 5.12'de Paulos değil, yazarı belli değil bu mektubun, ama bazıları Paulos olduğunu düşünüyor yine buna rağmen. Her neyse, kesinlikle bir Yahudiydi. Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil. Yani sütü geçip aynı bir çocuk büyüdükten sonra nasıl et, ekmek yemeye başladığı gibi, hatta Almanca'da Vollkornbrot diyoruz ya biz, o kara ekmeklerden, sağlıklı ekmekten ruhsal anlamda efendim
tam buğday
yememiz gerekiyor. Yani McDonald's fast food yemeğin türünden değil, sağlıksız yemeklerinden değil. Dediğim gibi Tanrı sözüne sımsıkı sarılı, bağlı kalıp onu her gün yememiz gerekiyor, sindirmemiz gerekiyor. Tabii bir beden de aynı zamanda spor ve hareket aracılığıyla dinç kalıyor, sağlıklı kalıyor. Bu kilise topluluğu için de geçerli tabii. Bir kilise topluluğu üyeleri pasifse, tembelse affedersiniz, o zaman orada pek gelişme olmaz, hareket olmaz ve kilise sonunda yavaş yavaş küçülüp, zayıflayıp bir gün yok olur. Görüyorsunuz kiliseler Almanya'da hepsi kapanıyor. Sonra spor salonu yapıyorlar, futbol salonu yapıyorlar kiliselere. Çünkü içinde hareket ve eylem ve yaşam yok bir şekilde. Rabbe sözüne bağlılık yok. Ve hareket etmezsek aynı zamanda tabii aynı vücudumuz olduğu gibi eklem ağrıları da başlıyor, sancıları başlıyor. Bu eklem ağrıları ya da kireçlenmeye neden olan şeyler ne olabilir bizim bu ilişkilerde? Koloseler 3, 8'den 9'a bakarsak 3, 8 ve 9. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan da söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp atınız. 2. Korintos 12:20'de ikinci kısmında özellikle aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme, kargaşa olmasından korkuyorum diyor. Siz belki diyorsunuz böyle şeyler acaba kilise topluluğunda olabilir mi? Herhalde, çünkü Paulos bunu Korintlilere yazdı. Onlar da imanlı bir topluluktu. Yani belki bizde olmayabilir ama artık herkes kendisine baksın, kendisine sorsun bu soruyu. Hangi oranda gerçek payı var? 1. Petros 2:1'de yine bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Çünkü bedenimiz, kilise topluluğumuz bir şekilde sancılara kapılırsa, 1. Korintos 12:26'ya göre bir üye acı çekerse diyor, bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir. Bunu ben de yaşadım bir şekilde. Bu senenin başında burada boynumdan fıtık oldum. Bandscheibenvorfall deniliyor Almanca'da. Problem burada olmasına rağmen sancı kolumdan bu parmaklara kadar uzanıyor. Yani burası bile acıdı sancıda. Bazısının ayağına kadar çarpıyor mesela. Yani bütün vücut sürekli sancı içerisinde. Yaklaşık 2 hafta doğru dürüst ne uyuyabildim, ne oturabildim, ne yatabildim. Yani 41 yıllık ömrümde en fazla acılı, sancılı çektiğim dönemdi ama hamdolsun Rab şifa verdi. Şimdi çok çok daha iyiyim ve şimdi aranızda da olabildiğim için gerçekten minnettarım, seviniyorum onu atlatabildiğim için. Evet, geliyoruz sona. Asıl amacımız nedir? Niçin bunlara dikkat etmemiz gerekiyor? Hedefimiz nedir? Yine Efesos mektubuna baktığımızda 4. bölümün 12. ve 13. ayetinde cevabını öğrenebiliriz. Efesos 4, 12 ve 13. Öyle ki diyor, kutsallar hizmet görevini, yani her şey hizmet için, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Dediğim gibi bu armağanlar kendi çıkarımız için değil, bedeni geliştirmek için bize verilmiştir. 13. ayet, sonunda amaç budur işte. Hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Ve böylece el birlikte Rabbi yüceltmiş olacağız. Onun için sevgili kardeşler, gerçekten hepimiz birbirimize kenetlenmiş, kaynaşmış olaraktan, düzenli bir şekilde işleyerekten, can gönülden, her birimizin yardımıyla bu bedenin sevgide büyümesi için elimizden geldiği kadar çaba göstermemiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki bu verdiğimiz emekler bize gökte ileride çok büyük armağanlar, ödünler getirecek. Burada biriktirdiğimiz, satın aldığımız güzel arabalar ya da evler hiçbir değeri yok. Öbür dünyada hiçbir değeri yok. Sadece burada Rab için hangi oranda hizmet ettiysek, sadık kaldıysak O oranda da Rab bizi öbür dünyada ödüllendirecek ve bizi övecek, takdir edecek. Yeter ki biz burada çaba gösterelim. Sonunda cennete gittiğimizde, Rab'bin yanına gittiğimizde orada utanmayalım. Gerçi Rab gentleman bir şekilde ama biz kendimizden utanacağız en azından. Rab'den utanacağız. Başkalarının önünde belki utandırılmayacağız bir şekilde. Çünkü Rab bizi incitmek istemez ama onun için bu yeryüzünde hazine biriktirmemiz gerekiyor öbür dünya için. Rab sizi bu yönde duyarlı kılsın, bereketli, istekli, yürekli kılsın. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.